sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten vakfında, camisinde bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in, hasaten Gazze'deki kardeşlerimizin selametine inşallah ödedikleri bedellerin onlara zafer kazandırması, devlet kazandırması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Bu akşam da kıymetli kardeşlerim, yine muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın Saadet Damlaları isimli eserinde Can ve Mal diye bir sohbeti var. Yine o sohbetten belirli bölümleri inşallah sizlerle paylaşmış oluruz. Hemen o notların başına muhterem hocamızın okuduğu ayeti kerimeleri yazmış ve biz de teberrüken yine madem Kur'an'ı anlamak diyoruz, bu akşam Tevbe suresinin 111 ve 112. ayeti kerimeleri. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar, yani müminler, Allah yolunda savaşırlar. Yerine göre öldürürler ve ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? Yani malınızı, canınızı Allah'a verdikçe, Allah'a satabilirseniz, ki mecazi bir tabirte bu Allah'a satmak, canı malı kim veriyor ki baştan? Mal da bizim değil, can da bizim değil. Biraz sonra inşallah Hüdayi'den naklederiz. Ama Allah bedelsiz veriyor. Sonra cennet karşılığında bizden satın alıyor. Ve burada çok bir incelik var. Sakın ha bunu öyle bir rastgele bir vaat zannetmeyin. Allah vaat ediyorsa o muhakkak yerine gelecektir. Allah'tan daha çok vaadini yerine getiren var mı hiç? Allah size vaat ediyor bunu. Evet. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim var? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin, işte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Yani bizler ayet-i kerimenin beyanıyla Rabbimizle alışveriş yapıyoruz. Bu alışverişte gerçekten eğer Allah'ın istediği şekilde yaparsak bu alışverişi hep kazançlıyız. Hep kazançlıyız. Bu ayet-i kerime ile ilgili Asr-ı Saadet'ten üzülüne bir sebep olarak nakledilen çok güzel bir hadise var burada. Mekke'de Akabe biatı sırasında, neydi o efendim Akabe biatı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken önce bir Akabe görüşmesi yaptı ilk önce. Bir görüşme, iki biat vardır Akabe ile ilgili. Akabe nerede? Akabe, şeytan taşlama dediğimiz Mina'da bir yerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman oraya gider, orada bulduğu insanlara gelin la ilahe illallah deyin. Efendimizin ana mesajı buydu. Gelin ey insanlar, benim sizden istediğim bir çek cümle var. La ilahe illallah deyin ve cennete girin. Buydu. Ama tabii insanların putunu bırakması öyle çok kolay bir iş değil. Nitekim Mekke fethine yakın Ebu Süfyan'a Resulullah Efendimiz diyor ki, ya Ebu Süfyan, siz beni tanıyorsunuz. Bu kadar yıl ben Mekke'den kaldım. Sonra Medine'ye geldim. Bu kadar aramızda Bedir'de, Uhud'da savaşlar oldu. Senin daha hala bir la ilahe illallah deme zamanın gelmedi mi? Gelmeyince gelmiyor işte, olmayınca olmuyor. Demir ki Ebu Süfyan, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, la ilahe illallah diyeyim de bizim Lat, Uzza ne olacak şimdi o zaman? Ya bu Lat'ı, Uzza'yı atacaksın artık yani, daha bir şey var mı? La ilahe illallah dedin mi, onun dünyada esamesi yok, koyacak yeri yok yani, atacaksın çöpe. Hatta böyle uzun uzun konuşurken, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dışarıdan dinliyormuş. Böyle geliyor gidiyor, ya Ebu Süfyan diyor. Yani çık, bak ne yapacağımı göreceksin yani, Resulullah bu kadar üzüyorsun yani. Ama olmayınca olmuyor işte. La ilahe illallah demek o kadar kolay değil değerli kardeşlerim. La ilahe illallah dedirten Rabbimize bizlere binlerce, milyonlarca alıp verdiğimiz nefes adedince hamd edelim. Evet. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Bizleri bu İslam nimetiyle hidayet erdiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Eğer o bize hidayet etmeseydi, biz bu hidayeti de bulamazdık. Efendimiz onun için insanlara gidiyordu, La ilahe illallah deyin diyordu. Ve ilk sene Medine'den birkaç kişi geldiler. Peygamberimiz onlarla buluştu, gitti, hadi gidin Medine'ye dedi. Ve ikinci sene geldiklerinde bu defa Peygamberimizle biatlaştılar. Neye biatlaştılar? Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını, Cenab-ı Hakk'a asla şirk koşmayacaklarını, çocuklarını öldürmeyeceklerini, yani rızık korkusuyla çocuklarını öldürmeyeceklerine, sonra hırsızlık yapmayacaklarına, bunu 5-6 madde, bu 6 kişi biatlaştılara, bunlara birinci Akabe biatı denir. Gittiler bunlar, sonra ertesi sene 72 kişi olarak geldiler. İkinci Akabe biatı denir orada. Yani herkes 12 kişi getirdi bir sene sonra. Öyle bir feyiz aldılar, öyle bereketlendiler ki ikinci sene bu defa 72 kişi oldular. İşte o görüşmede Abdullah bin Revaha, ya Resulullah dedi, biz sana biat etmeye geldik şimdi. Rabbin için ve kendin için şartın nedir? Ne diyorsa tabi olacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Rabbim için bir şartım var. Ona ibadet edeceksiniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Rabbimin sizden istediği bu. Kendisine ibadet edeceksiniz. Hiçbir şeyde ona şirk koşmayacaksınız. Benim için bir şart istiyorsanız, kendi hakkımda ise şartım, canlarınızı ve mallarınızı nasıl müdafaa ediyorsanız, beni de öylece savunmanızdır. Peki, dedi Abdullah İbni Revaha, böyle yaparsak bize ne var bunun karşılığında ya Resulallah? Evet, Allah'a şirk koşmayacağız. Ona ibadet edeceğiz. Sizi de malımızı, canımızı nasıl koruyorsak o şekilde koruyacağız. Bize bunun karşılığında ne olacak? Pazarlık olarak değil, bilmek istiyor. Neyle karşılaşacağız? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, cennet vardır. Ben size bir şey, kendi adıma bir şey vaat edemem. Size sadece Rabbimin cennetini vaat ediyorum. Abdullah bin Revaha dedi ki, ya bu ne kadar güzel bir alışveriş. Biz bu alışverişten dönmeyiz ya Resulallah. Merak etmeyin. Evet. Tevbe suresinin 111. ayeti kerimesi, dünyaya bedelsiz olarak canla geldik ve bize sonra mal verdi Rabbimiz. Bunları Rabbimize bir alışverişte kullanabilirsek ne kadar güzel. Sonra da Rabbimiz o müminlerin gerçekten 9 vasfını sayıyor. Bunlar evet mallarını, canlarını Allah'a vermişlerdir ama sadece malı canı vermekle kalmamışlardır. Onların kişiliklerinde, kimliklerinde 9 madde vardır. Bir kere tevbe vardır. Her şeyden önce. Neye tevbe ederler? O günkü müminler geçmiş zamanlarına. Evet. İslam'la buluştukları zaman hamd ettiler. İslam geldikten sonra zaman kaybedenlerse daha çok tevbe ettiler. Ya içimizde bir peygamber vardı da bizim. Biz bugüne kadar geç kaldık diye. Değil mi? Veya hayatları içerisinde İslam'da bağdaşmayan küçük hatalar da varsa onlara tevbe ettiler. Sonra Cenab-ı Hak bunları tek tek sayıyor. Bunlar ibadet ehlidirler. Yani Rablerine olan ibadetlerinde bir fütürleri ve eksiklikleri yoktur. Sonra dillerinden hamd düşmez. Üçüncü vasıf. Dördüncü vasıf oruç tutarlar. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a tam secde ederler, rükû ederler, iyiliğe emrederler, kötülükten vazgeçerler. Dokuzuncu olarak da belki bütün bunları cami olacak şekilde hudud-u ilahiye dikkat ederler. Vel hafizuna li hududillah. Aslında belki bu vel hafizuna li hududillahı inşallah ileride daha farklı bir sohbet konusu yaparız. Hududullah'a dikkat etmek. Evet. Hududullah'a dikkat etmek. Hududullah ne? Allah Teala'nın hayatımızın her anı ile ilgili olarak koyduğu sınırlar. Hayatımızın bütün alanları ile ilgili olarak koyduğu sınırlara hududullah diyoruz. Allah'ın koyduğu sınırlar. Evet, kul asla ve asla o sınırları geçmeyecek. Şunu yeme diyorsa yemeyecek. Şuraya bakma diyorsa bakmayacak. Şuraya dokunma diyorsa dokunmayacak. Şunu konuşma diyorsa konuşmayacak. Cenab-ı Hak çünkü oraya sınır koymuş. Burayı konuşamazsın diyor. Buraya bakamazsın diyor. Bunu yiyemezsin diyor. Bunu dinleyemezsin diyor. Bak buraya ben sınır koydum diye. Dünya hayatında bir ülkenin sınırı bir adım geçmekle bin adım geçmek arasında fark yok. Bir adımı da geçse kurşunu yiyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Gidiyor geçmeseydi buraya diyor. Hakikaten çok önemli bir şey bu. Bizim böyle Yunanistan'la bir sınırımız var bir yerde. Bana çok tuhaf geldi. Şimdi nehir var, nehrin üzerinde köprü var. Köprünün yarısı Türkiye'ye ait, yarısı da Yunanlara ait. Bizim asker, orada da bir tane sütun var. Bizim asker gidiyor oraya kadar, böyle rap rap rap gidiyor. Tam orada varıyor, dönüyor, bayrağı selamlıyor, dönüyor geriye. Öbürü de geliyor, o da kendi bayrağını selamlayıp dönüyor. Ara sıra merhabalaşıyorlardı. Fakat bu kadar samimiyetlerine rağmen birisi bir adım öteye gidemiyor. Geçse, ya bu kadar apağımız, yaranız ne olacak filan, yok. Kurşunu yiyor alnından. Hangisi geçerse. Böyle. Onun için insanlar kendi koydukları sınırları geçenleri öldürünce bir şey demiyorlar ya. Ne yapalım geçmeseydi diyorlar. Allah'ın sınırları herhalde insanların koyduğu sınırlardan daha ahven değil. Onun için hududullah çok önemli bir kavramdır. Kur'an tabirlerinde gerek miras hayatında, gerek evlilik hayatında, gerekse başka alanlarda hududullah çok dikkat edeceğimiz bir husustur. Onun için de tekrar konuya döneceğim değerli kardeşlerim. Bu Tevbe suresinin 111 ve 112. ayetlerinde Cenab-ı Hak benimle bir alışveriş yapıyorsunuz. Benimle yaptığınız alışverişin karşılığı cennettir ama siz de ödemeniz gereken bedeli ödeyeceksiniz. Ödeyeceğiniz bedel de malınız ve canınızdır. Allah Teala gerçekten insanoğluna lütfettiği can ve mal gibi her türlü imkan insanda bir emanettir. Canı biz kendimize almadık. Kendi kendimizi yaratmadık yani. Bize bu can verildi. Malı da biz yaratmıyoruz. Malı topluyoruz sadece. Bir şey yaratmıyor insanoğlu. Bütün nimetler ondandır ve ona aittir. Bu yüzden de arif gönüllerin Hakk'a karşı duyguları daima alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdiyse odur, dahi nemiz var. Bu bizim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bir şiiridir. Bunu oğlu vefat ettiği zaman söylemiş Hazret. Genç yaşta evladı vefat etmiş. Hazret büyük bir tevekkül ve teslimiyet içerisinde alan sensin ya Rabbi, veren de sensin, zamanında vermiştin. Kılan da sensin, hayatı böyle bitiren de sensin. Ne verdiyse odur, dahi bizim nemiz var. Evlat da bizim değildi, can da bizim değil. Veriyorsun ve alıyorsun. Onun için ne verdiyse olan odur der. Onun için de gerçekten Allah dostları bir kul olarak Hak katındaki hiçliklerini idrak halinde olup nail oldukları nimetleri o nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'tan esirgemek gafletinden son derece kaçınmışlardır. Madem ki o nimetler Allah'ın, öyleyse ondan esirgeyemeyiz diye. Diğer taraftan Allah'ın kendisine yaklaşmaya vesile kıldığı nimetleri Cenab-ı Hakk'ın emrinin hilafına yanlış yerde kullananlar için de acı bir ikaz-ı ilahi vardır. Ayet-i kerimede buyrulur. Bu ayet-i kerimede yine Tevbe suresinde. Niye bu Tevbe suresinde hep bu ayetler var? Tevbe suresi daha çok Tebük seferi dediğimiz bir yaz gününde Allah Resulü'nün 30 bin kişilik bir ordusuyla o günkü dünyanın süper gücü olan Bizans'a karşı Tevbe'ye doğru yola çıkmasıdır. O gün münafıklar katılmadılar ama birkaç mümin de münafıklara uyarak ne yazık katılmadı. Onlar da sonra onun bedelini ödediler. Daha çok onunla ilgilidir bu Tevbe suresindeki ayeti kerimeler. Orada da yine müminlere gerçekten çok önemli bir ikaz-ı ilahi var. Ne buyuruluyor? De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, çok hoşunuza giden evleriniz, ne varsa sayılıyor. Size Allah'tan, Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Bekleyin bakalım. Allah fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. Bu bir fasıklıktır yani. Evet. Anamız, babamız, oğlumuz, kardeşimiz, eşimiz, malımız, ticaretimiz, hoşlandığımız evler bize Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse bu bir fasıklık alametidir. Cenab-ı Hak başınıza geleceği bekleyin o zaman diyor. O zaman insanlar ellerini kalbinin üstüne koymalı ve her şeyi değerlendirmeli. Evet. Evim ne ifade eder benim için? Canım ne ifade eder benim için? Malım ne ifade eder benim için? Kardeşim ne ifade eder benim için? Annem, babam hatta ne ifade eder benim için? Sahabe Radvanullahi Teala aleyhim ecmain bu sınavı en güzel şekilde verdiler yani. En güzel şekilde verdiler. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anamız da babamız da sana feda olsun ya Resulallah derken mallarını canlarında verdiler. Mal mı istiyorsun ya Resulallah? Çünkü Resulullah hiçbir şeyi kendi adına istemedi ki. Kendi adına hiçbir şey istemedi Peygamber Efendimiz. İstediği her şey İslam'ın yücelmesi içindi, ilahi kelimetullah içindi. Kimseden bir bardak su istemedi kendi şahsına Peygamber Efendimiz. Bana bir deve verin demedi bilmek için. Bana bir yatak yapın demedi yani. Kendisi hurma lifleriyle olur bir yatakta uzanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanoğlundan ne istediyse sadece Allah'a kul olmasını ve o kulluğu bütün dünyaya yayılmasını istedi. Başka bir şey istemedi. Ne kendi adına ne de evlatları, çocukları adına bir şey istemedi. Değil mi? Resulullah Efendimiz zekat almıyordu. Hediye verilirse sadece belki onu alıyordu. Onu da gelenleri de başkasına dağıtıyordu. Gelen ganimetleri dağıtıyordu. Kendisi gidip birkaç hurmayla, belki bir bardak sütle hayatını devam ettiriyordu Allah Resulü. Kendi adına arz ettiğim gibi insanlardan hiçbir şey istemedi. Onun için de hani bazı belki soru gelebilir. Ya evet Resulullah Efendimiz insanların malını istemiş, canını istemiş, anası demiş, babası demiş. Niye istedi acaba bunları? Kendi şahsına istemedi. Kızı için de istemedi. Damadı için de istemedi. Aileleri, hanımları için de istemedi. Hatta Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu teala anha bu Bedir Savaşı'ndan sonra ganimetler var. Gitti böyle babacığım dedi ya şu ellerimi görüyorsunuz bak değirmen çevirmekte ne hale geldim. Bana da bir şey vermez misiniz dedi. Yok kızım dedi. Önce şehitlerin ailelerine gidecek her şey. Sen peygamber kızsın. Sabrına devam et. Evet. Onun için Allah Resulü sevgili peygamberimizi böyle tanımalıyız yani. Onun ümmetinden başka derdi yoktu. Onun için de sahabe, anamız babamız sana feda olsun diyorlardı. Çünkü o da kendini ümmetine feda etmişti. Nerede feda etti Davud'cum? Yani Miraç'ta ümmetim dedi değil mi? Allah Teala hani Süleyman Çelebi'nin şeyi çok güzeldir o. Ya İlahi Hazretinden acetim, budur ki ola makbul ümmetim. Evet. Ya Rabbi benim sana bir tek acetim var. Ümmetim makbul olsun senin katında. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz işte. Onun için sahabe Efendimizin bu halini bildikleri için değerli kardeşlerim, çok rahat söylüyorlardı. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anamızda, babamızda, neyimiz varsa ya Resulallah, her şeyimiz sana feda olsun diyorlardı. Bu bakımdan ayeti kerimeleri bu manada anlamaya gayret etmeliyiz. Onun için ayeti kerime muktezasınca dünya hayatında bizlere bir imtihan vesile olarak emanet edilen can ve mal nimetlerini rızayı ilahi istikametinde kullanabilmek, Cenab-ı Hak ve Hazreti Peygamber'e olan muhabbetimizin en bariz ölçüsüdür. Evet, Allah'a ve Resulullah'a muhabbetimizin ne olduğunu ancak biz malı ve canı nerede kullandığımızı bilirsek ve yerinde kullanırsak ölçebiliriz. Burada çok güzel bir menkıbe var yine muhterem üstadımız biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili. Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu Ebu Bekir, sevenin sevdiği uğruna canını hiç düşünmeden ve büyük bir iştiyakla feda edebileceğini gösteren şu muhteşem hadiseyi nakleder. Babam Ebu Musa düşmanın karşısında durmuş ve şöyle diyordu. Resulullah şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır buyurdu o zaman. Bunun üzerine üstü başı perişan biri ayağa kalkıp ey Ebu Musa bu sözü Resulullah söylerken sen işittin mi diye sordu. Ya bu sözü Resulullah söylediğini işittin mi sen? Evet ben işittim dedi. Bunu duyan adam arkadaşlarının yanına dönüp sizleri selamlıyorum dedi. Kılıcının kınını kırıp attı. Sonra elinde kılıcıyla düşmanın üzerine yürüdü ve şehit oluncaya dek düşmanla savaştı. Resulullah bir şey söylemiş diyor değil mi? Tamam söylediyse iş bitti diyor. Evet. Söylediyse iş bitti. Ve burada temel bir cümle ashab-ı kiram için bir sözü Allah Resulü'nün söylemesi kafiydi. Biz daha hala tartışıyoruz şimdi. Evet. Biz tartışıyoruz yani. Ashab-ı kiram için bir sözü Allah Resulü'nün söylemesi kafiydi. Artık o söz uğruna feda edilemeyecek hiçbir fani lezzet yoktu ashab-ı kiram için. Hayatlarını dahi göz kırpmadan verebiliyorlardı. En ağır ve meşakkatli bedel, iman muhabbetinin bedelidir. Zira o sayede kalbin ufukları açılır, can da mal da bu bedeli ödemek için Hakk'ın razı olacağı en isabetli yerlere cömertçe ve seve seve sarf edilir. Şeyh Sadi'nin dünya metaına aşırı düşkünlükle cimrilikte bulunanlara yaptığı şu ikaz da ne kadar ibretlidir. Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar ve kurur. Evet, çok meşhur bir misaldir bu. Havuz eğer boşalmazsa diyor zamanla yosun tutar, yeşillenir. Bağışlamaya ve akıtmaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu derya eder. Dolayısıyla asıl marifet, cömertlik ve diğergâmlıkla gönlü derya haline getirip Hakk'ın lütfettiği nimetleri dünya ticaretini ahiret zenginliğine dönüştürebilmektir. Bu bakımdan malın hayırlısı sahibinden önce ahirete gönderilen, canın hayırlısı da Allah rızası istikametine kullanılabilendir. Can deyince kıymetli kardeşlerim, canın fedası deyince sadece gidip bir kazada, bir harpte Allah için şehit olmak değil. Yani gerçekten elimiz, kolumuz, gözümüz, dilimizden oluşan şu can dediğimiz varlık nerede ömür tüketiyor? Yani sohbet ederseniz işte canınızı verirsiniz Allah yolunda. Hizmet ederseniz canınızı vermiş olursunuz Allah yolunda. Değil mi? Bir garibi ziyaret edersiniz, bir hastaya gidersiniz, birisinin yükünü taşırsınız. Binlerce yol var canı feda edilecek Allah için. Hani can feda deyince insanlar hocam harp mı var, darp mı var, biz oraya mı gideceğiz sadece? Öyle değil yani. Ya şu hayat nerede geçiyor? Nefeslerimizi nerede alıp veriyoruz? Nefeslerimizi nerede alıp veriyoruz? Onun için Ebu Zer radıyallahu anh der ki, bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sahibi, yani sensin. İkincisi kaderdir. O hayır mı yoksa felaket ve ölüm gibi şer mi getireceğini sormaz. Üçüncüsü de mirasçıdır. O da bir an önce başını yere koymanı, yani ölmeni bekler. Ölünce malını alır götürür, sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse, sen bu üç ortağın en acizi olma. Evet. Allah Teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayrın kemaline eremezsiniz buyuruyor. İşte benim en sevdiğim malım şu devemdir. Ahirette karşıma çıkması için Ebu Zer Hazretleri'nin sözü bu. Kendimden önce gönderiyor, sadaka olarak veriyorum dedi. Sahabesinin mübareğin bir tane devesi var. O da diyor benden evvel öbür aleme gitsin diyor yani. Evet. Bizler için birer imtihan sebebi kılınan can ve mal nimetlerini doğru kullanabilmeye dair pek çok ikaz-ı ilahi bulunmaktadır. Nitekim bu husustaki birkaç ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Bu ayet-i kerimede çok dikkat edeceğimiz bir ayet. Ya eyyühellezine amenu hel edullüküm alâ ticaretin tüncikum min azabin elim tü'minûne billâhi ve resûlî ve tücahidûne fî sebîlillâh bi envâlikum ve enfüsikum. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bakın bu ayetler hep doğrudan doğruya müminlere hitap ediyor. Ey müminler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim. Rabbimiz hep kendisiyle olan bu ilişkileri bu ticaret kelimesiyle de ifade ediyor. Sohbetin başında okuduğumuz ayet-i kerime, değil mi? Satın almaktı. Burada da Cenab-ı Hak daha açık bir şekilde ticaret olarak bahsediyor. Sizi azaptan kurtaracak bir ticaret. Demek ki ticaret var, insanı azaba götürür. Ticaret var, insanı azaptan kurtarır. Evet, bugünkü ticaretlerin çoğu ne yazık ki insanı azaba götürecek ticaretler. Harama helale dikkat edilmiyor, ilahi hudutlara dikkat edilmiyor. Faize giriliyor, yalana giriliyor, ihtikara giriliyor. Ne yapıyorsun? Ticaret yapıyorum hocam. Nasıl yapıyorsun deyince kimse nasıl yaptığını kolay kolay söylemiyor. İzliyor yani. Bankalardan faiz alıyorum diyemiyor. Yalan söylüyorum diyemiyor. Fahiş fiyatla satıyorum diyemiyor. Ticaret yapıyorum hocam diyor. Çok da makbul tabii ticaret erbabı olmak. Değil mi? Yine muhterem Osman Nur Topbaş Efendi üstadımızın Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Kendi hayatında bir misal var. Ben diyor İmam Hatip'te okurken diyor hadis okuyorduk. Sadık tüccar Salih tüccar, nebilerle, sıddıklarla beraberdir diye hadis okuyunca hep biz de diyor ticaretten bir ailenin evladıyız ya ne sevindiydim diyor. Ya ne güzel ya hem ticaret yapacağız hem de nebilerle, sıddıklarla beraber olacağız diye sevindim diyor. Sonra ticaretin içine gelince baktım ki diyor bu iş öyle bildiğim gibi değilmiş. Öyle sadık tüccar olmak, salih tüccar olmak çok da kolay bir iş değilmiş diye de bizlere anlatıyor. Cenab-ı Hak da bakın burada hakikaten şimdi okurken ayet-i kerimeyi düşündüm değerli kardeşlerim. Sizi azaptan kurtaracak bir ticaret. Ticaret var, ahirette çok elim azaba düşürür insanı. Evet. Ticaret var, insanı gerçekten azaptan kurtarır. Peki nedir o? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bir sahabi Allah Resulüne, ya Resulallah hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canı ve malıyla Allah yolunda cihad eden mümindir dedi. Tabi Hep cihat deyince hemen herkesin hatırına hemen gideceğiz hocam bir yerde savaşacak mıyız? Cihat gerçekten bütün kitaplarımızda böyle anlatır. İnsanla İslam arasındaki engeli kaldırmaktır. Cihadın manası bu. İnsanla İslam arasındaki engeli kaldırmaktır. Bu engel bazen bir sohbetle kaldırılır. Bazen bir kitapla kaldırılır. Bazen bir videoyla kaldırılır. Bazen bir ikramla kaldırılır. Bazen bir dostlukla kaldırılır, kaldırılır. Hepsi bunların cihada girer. Bir de tabii cihad-ı ekber dediğimiz insanın kendi iç dünyasında yapmış olduğu, hani Rabbi ile kendi arasına giren nefis engelini kaldırmak da onun adı da büyük cihat değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük'ten dönerken sahabilerine buyuruyor ki 700 kilometre gitmişler mübarek sahabiler. Kimisi yürüyerek, kimisi at üzerinde vesaire. Sonra Medine görününce sevinmeye başlamışlar. Ama adeta böyle etleri kemiklerine yapışmış artık. O çöllerde, yazın sıcağında, oh hele şükür Medine'ye geldik derken Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz bakmış hallerine, doğru demiş, şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Aman ya Resulallah, daha büyüğüm var bu iş. O büyük cihat, içimizdeki cihattır işte. Evet, içimizdeki düşmanları temizlemek zor. Öbür düşmanla bir kere karşılaşıyorsunuz, bir ay sürüyor, iki ay sürüyor, ölüyorsunuz, öldürüyorsunuz, bitiyor o iş. Ama nefis cihadı dediğimiz son nefese kadar devam ediyor. Merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri buyurdu ki, seyri sülükün nihayeti yoktur, son nefese kadar devam eder bu iş dedi. Biter mi hocam bir yerde? Doktoralar biter, masterlar biter, hepsi biter. Ama insanın kendi iç dünyasındaki cihat, gayret bitmez. Son nefese kadar. Bir engeli açarsınız, başka bir engel. Bu sabah arkadaşlarla bir başka kitap okuduk. Dedim ki hani bir karanlık labirentte yaşıyoruz adeta. Karanlık bir labirentte gidiyorsunuz, buradan Beyrun'dayken başınızı bir yere vuruyorsunuz, çekiyorsunuz, ha şurası rahat galiba diyorsunuz. İkinci bir duvara bir daha çarpıyorsunuz. Onu geçiyorsunuz, başka bir engel. Kibri aşıyorsunuz, ucub çıkıyor karşınıza. Ucubu aşıyorsunuz, hasislik çıkıyor karşınıza. Hasisliği geçiyorsunuz, başka bir şey çıkıyor. İnsan bu engelleri geçe geçe, atlaya atlaya sonunda inşallah selamete çıkar. Onun için hani cihat kelimesi çok geçiyor. Tabii bir dönem geldi, cihat kelimesini bile hani böyle korkarak söylüyorsunuz. Niye? Şimdi bu aletlerde böyle çok cihat kelimesini duyduğunca sizi engelliyorlar yani. Ne yapıyor bunlar filan diye. Ya biz kendimizle uğraşıyoruz. Kendimiz adam etmeye çalışıyoruz. Evet, bizim cihadımızın birinci adamı da bu. Hele bir önce kendimizi adam edelim de kendimizi toparlayalım. Şu içimizdeki kavgayı bitirelim. Sonra sizi de Allah'ın yoluna davet edeceğiz. Kimseyi öldürmek, kesmek niyetinde değiliz yani. Ama biz de bu can oldukça da meydanları çakıp tıpkı Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi ey insanlar, ebedi saadeti istiyorsanız gelin la ilahe illallah deyin. Evet. Bu la ilahe illallah'ı demeden insan için ebedi kurtuluş yok. Onun için bu da bir Müslümanın vazifesi, hem de hakkı, kimseyi zorlamıyorsunuz. Teklif ediyorsun, gel la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediği. Ona da kimse rahatsız olmamalı. Dünyada herkes her sözü her yerde söylüyor madem. Bizim de dünyaya söyleyecek bir sözümüz var. O da la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözü. İşte o sözü söylemek, o sözü söylemek için yapılacak her türlü fedakarlık cihata girer. Bunun bazen güce dayanır bu cihat. Bazen bir tebessüme dayanır. Bazen bir ikrama dayanır. Bazen bir el ele tutuşa dayanır. Başka türlü her şekilde la ilahe illallah demek için yapılan gayretlerin adı cihattır kıymetli kardeşlerim. Allah Teala onun için de gerçekten ayet-i kerimelerde bizlere bu noktada birçok ayet-i kerimeyle bir teşvik ediyor bunlara. Biraz önce söylediğim gibi ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde ifade buyrulan mal ve can ile cihattan maksat sadece kılıç harbi değildir. Kılıç, zulmü kaldırmak, hakkı tevzi etmek gibi zaruret hallerinde kullanılan bir demir parçasıdır. Tabii artık şimdi kılıç kalmadı ama yani o maddi sebepler. Esas fetih, gönüllerin fethidir. Nitekim cihat ayetlerinin çokça indiği Mekke döneminde müminlerin henüz ciddi bir harp gücü yoktu. Yani cihat ayetleri Mekke dönemi deniyor ama müminler kimseyle de bir mücadele halinde değiller. Demek ki onların daha çok iç dünyasına yönelik cihat teklif ediliyor. Cahiliye insanlarının terörüne karşı İslam'ı yani insanlığı, hakkı, adaleti tevzi ve tebliğ adına yalnız bir mümin yüreği sergileyebiliyorlardı. Bizim yüreğimize bakın diye. Allah Teala onlara Kur'an-ı Kerim ile büyük bir cihat yapmalarını emrederek şöyle buyurdu. فَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Bakın. Evet, Medine'deki cihat ayetleri daha çok dışarıya yönelikti. Ama Mekke'de, bakın Mekke'de de cihat ayeti var. Mekke'de cihat ayetini kafirlere asla boyun eğme ve bu Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihat gerçekleştir. Yani sen kendi hayatını İslam üzere yaşama noktasında azimli ve kararlı ol. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz inşallah bütün bu ayetlerden çıkan özle bizi İslam'la ilgili olarak gayretlerimizi inşallah artırmaya muvaffak eylesin. Çünkü ilahi kelimetullah dediğimiz olay çok çok önemli. Yani Allah'ın yüce kelimesini yüceltmek. Bir de tabii yeryüzünde fesadı önlemek Müslümanın temel vazifesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına dini bir gaye için yardım teklifinde bulununca kadınlar hatta küçük kız çocukları bile ziynetlerini huzur-u saadete döker, küpelerini, bileziklerini, gerdanlıklarını kopararak gönülden fedakarlıklarda bulunurlardı. İnfaktan muaf olacak derecede imkanı bulunmayanları dahi sahabe-i kiramın infak ecrine nail olabilmek için kimisi dağdan odun getirerek, kimisi de kuyudan su çekerek tasattukta bulunur. Velhasıl infak heyecanı içinde elinden gelen bütün gayreti gösterirdi. Bu infak heyecanı yaşayanlardan biri de Ebu Akil el-Ensari'ydi ki o da iki ölçe hurma karşılığında bütün gece sırtında su taşımış, kazancının yarısını ailesinin ihtiyacı için alıkoyup diğer yarısını da Allah'ın rızasını kazanmak ümidiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmişti. Ama az önce arz ettiğim gibi Resulullah gelenleri böyle evinde bir kenara koymuyordu yani. Buzdolabı falan yoktu. Onları Medine'nin fakirlerine ulaştırıyordu. Ashab-ı Sofya'ya ulaştırıyordu. Belki kendisi o hurmalardan bir tane bile almıyordu. Bunlar benim fakir sahabilerim içindir diyordu. O, ben Rabbimin katında gecelerim, o beni yedirir ve içirir buyuruyordu Peygamberimiz. Ashabına teşvik olsun diye yani. Merak etmeyin diyor. Çünkü sahabe de acaba Resulullah Efendimiz'e aç mı kaldı? Halbuki zahiren Peygamberimiz belki o gün aç yatıyordu. Ama sahabesini teskin etmek için de siz yemeği içmeye bakın, merak etmeyin. Rabbim beni yediriyor, içiriyor deyip onları teskin ediyordu yani. Ama belki de aç yatıyordu Allah'ın Resulü. Cenab-ı Hak o noktada inşallah kıymetli kardeşlerim hepimizi malımızı ve canımızı nerede kullanacağımızı doğru tespit edip ona göre Allah ile güzel bir alışveriş yapmaya muvaffak eylesin. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Ve'fu anna ve'ufir lena ve'erhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة